Parlamentoların dostluğu.
Sevgili dinleyenler, iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir Parlamentoların Dostluğu programında sizlerle bir aradayız. Bu hafta her hafta olduğu gibi yine Türkiye'nin dışındaki evrene dokunmaya gayret edeceğiz. Bu hafta ana konumuz Kafkasya. Ancak Kafkasya'nın biliyorsunuz bir Kuzey Kafkasya, bir Güney Kafkasya var. Bir defa bu ayrımın neden kaynaklandığını da konuşarak bugün Doçent Doktor Toğrul İsmail hocamızı stüdyomuza konuk olarak aldık. Toğrul İsmail hocamız tarih öğrenimini Moskova'da tamamlamış. Tarihçi, Avrasya ve Kafkasya konularında Türkiye'de sayılı uzmanlardan birisi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Eyvallah. Şimdi hocam, Kafkasya denildiğinde dinleyicilerimizde bir algı var. Bu algı hatta yanılgılarla dolu bir algı. Kafkasya bizim için biraz Çeçenya'dır. Doğru mudur bu? Kafkasya dediğimiz zaman biz kuzeyi mi anlamalıyız? Neden güneyi anlamıyoruz? Kafkasya dediğimiz yer neresidir? Diye sohbetimize başlayalım.
Tamam, çok teşekkür ederim. İlk önce zaten Kafkasya nedir, neresidir'den başlayalım. Terimin kendisi biraz doğru değil. Yani Kafkasya Türkiye'de tabii kabul edilmiş bir terim söylem. Ama yerel kaynaklarda ve yerel söylemlerde Kafkasya deyilen bir yeri yok. Kafkaslar var, yani Kafkas dağları var. Büyük Kafkas dağları, Küçük Kafkas dağları. Ve ister yerel dilde, ister o bölgeye son yüzyılda hakim olan Rusça'da da Kafkas veya Kafkaslar diye ifade ediliyor. Türkiye'de ben araştırdım. Bu Kafkasya söyleminin arkasında duran mesele çok ihtimal Fransa'nın etkisi. Yani Fransız siyasal bir düşüncenin etkisi altında diye Kafkasya geçiyor. Yani bu bir kere bu terimin böyle doğru oturtulması gerekiyor. Türkiye açısından çok önemli. Çünkü Osmanlı böyle o bölgeye Kafkas demiş. Mavrail Kafkas ve diğer şekillerde ifade etmiştir. Evet. Ama günümüzde yine de dediğim Batı'nın etkisi altında, özellikle Fransa çok ihtimal. Çünkü İngilizce'de bu tür telaffuz değil, farklıdır. Almanca'da değil. Fransızca'nın etkisi altında oluşmuş bir fikirdir. Bugün yaygındır. Ama geç değil. Doğru telaffuzu anlatmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi bunlar detay meseleler. Ama Kafkaslar dediğimiz zaman bugün neyi kastediyoruz? Bu geniş bir coğrafyadır aslında. Yukarıda, kuzeyde sadece Kafkas dağları değil, ovalık düz hisseler de, yani Kafkas dağlarına bitişik bölümler de Kafkasların bir parçasıdır. Çünkü burada yaşayan halklar hem yüksekliklerde hem de ovalıklarda yaşamakta. Mesela Adigeler özellikle her ikisi kısımda kuzeyde yaşamakta. Buna göre mesela bu nedenle...
Adigeler dediğinizde biz bugün Çerkez diyoruz.
Türkiye'de şimdi onu da detayını anlatırız tabii ki. Burada yani Terek ve Manıç nehri ve çökekliği üzerinden hareket ederek kuzey bölgesi sınırı resmi olarak Kafkas bölgesinin. Güneyde ise aşağı yukarı Türkiye'nin de coğrafyasının bir kısmını kapsayan Küçük Kafkas dağlarının ulaştığı, bugün evet, Artvin Hoppa bölgesini de içine alan, Kars'a kadar uzanan geniş bir coğrafyadır. Yani bu ta Hazar ile, böyle diyelim, Hazar bölgesiyle Karadeniz sınırları arasında geniş bir coğrafya yerleşir.
Bin kilometre yayılan bir araziden bahsediyoruz.
Tabii, geniş araziden ama bu arazi aynı zamanda hem geniş hem coğrafi açıdan rengarenk. Yani mesela Kafkas, Büyük Kafkas dağlarının varlığı, oradaki yüksekliklerin oluşumu, mesela Elbrus gibi, Şad Dağı gibi yükseklikler var ki bunların da dikkat ettiğiniz zaman Türk kökenli etimolojisi de çok. Bugün Çeçenistan coğrafyasındaki, kendilerine İçkerya'da diyorlar Çeçenler veyahut diğer şekilde Nokşi Farsça güzel demek. Çeçen de Moğolca güzel demek aynı anlama gelir.
Böyle tesirler de var.
Tabii etkiler var. Bu bölge coğrafi dağların oluşumundan çok ciddi coğrafi konum itibariyle doğal olarak ikiye ayrılmış. Ne anlamda ikiye ayrılmış? Yani Dağların her iki tarafı, alt diğer taraflarında da halklar yaşamakta. Bu küçük ve büyük Kafkas dağları coğrafi olarak geçilmesi oldukça zor. Bu nedenle mesela tarih boyu burası bir sınır, doğal sınır kapılar olmuş. Bu nedenle mesela Derbend'in ismi Demir Kapı Derbend olarak da bilinir. Mesela orada çok eski çağlardan dönem mesela bilinen büyük devletten Sasani devleti bir kale yaptırmış. Bu kalenin hala da kalıntıları durulur. Ya bugün aslında stratejik konuma sahip Derbend. Çünkü bu bölgeden dağlar denize yaklaştığı ama yaya orduların geçebileceği bir coğrafyadır. Diğer bölgelerde bu kolay geçişler yoktur. Mesela bugün Abhazya biliyorsunuz ciddi bir sorundur. Çatışma bölgesidir. Ama Abhazya'dan aşağı geçişler oldukça zordur. Mesela tren yolu yapılarken Sovyet döneminde Karadeniz kıyıları doldurularak tren yolu yapılmış. Oradan da ağır yükler geçemez. Ağır yükler ancak Derbend üzerinden Bakü'ye ve oradan da Ermenistan'a ve Gürcistan'a giden hatlar üzerinden geçirebilir. Yani stratejik konumu da o açıdan Derbent'in önemlidir. Bunu da söyleyeyim, çok uzun zaman Türklerin hakim olduğu bir kaledir orası da. Bu coğrafi koşullar orada yaşayan halkları aynı soydan da gelse her iki tarafa hem kuzeye bizim açımızdan baktığımızda kuzeye ve güneye bölmüşler. Bu nedenle biz Kafkaslar diyende bir bütün götürerek bu hem coğrafi rengarenklikle birlikte bir de etnik ve topluluk rengarenklik var. Bugün Kafkaslar'da 100'den fazla dil konuşuluyor.
Evet, dünyanın en renkli bölgesidir,
coğrafyasıdır ve bu dillerin birçoğu bazen bir aynı kökten gelse de çoğu birbirinden çok farklıdır.
Hocam Albars Dağı Avrupa'nın en büyük dağıdır. Hı-hı. Öyle bilinir. O dağla beraber bahsettiğiniz fiziki ayrışmanın etnik çeşitliliğe neden olduğunu bahsediyorsunuz. Bazı dilleri sayabilir miyiz? Mesela hangi diller? Yani 100'den fazla diyoruz ya. Abhaz, Çeçen, Adige, Balkar gibi hani hemen böyle aklımıza gelen şeyler
mesela
var.
Mesela bizim şu anda söylediklerimiz özel cumhuriyete sahip olan topluluklardır.
Evet.
Bunun yanında ona sahip olmayan topluluklar var. Mesela Dağıstan karmaşık bir cumhuriyettir. 26 büyük bir kavim var. Onların her birinin mesela laklar var, dergiler var, çahurlar var. Her birinin kendi
lehçe ağası. Farklılığı mı hocam?
Lehçede farklılığı var, dil farklılığı var ve bunlar şunu söyleyeyim. Eğer etnik bazda konuşmak istiyorsa ayrışım yapmadan güney kuzeyde bu bölgede en yoğun kalabalık nüfus Türk nüfusudur. Bunun da en kalabalığı Azerbaycan Türkleri adlanan Oğuz boyuna ait Türk gruplarıdır ki konuşma dili Türkiye Türkçesine daha yakın. Evet. Ve ona yakın bu Azerbaycan Türkçesine yakın diğer Türk halkları arasında Kumuklar, Nogaylar, Karaçaylılar, Balkarlar ve diğer ismini şu anda Azerbaycan'ı bir bütün gösterdim. Yani Azerbaycan içinde Afşarlar, Alpağutlar, Karakoyunlar, yani Karakeçiller, Karapapaklar, yani bu Türk boyların envai çeşidi var. Bunların bir kısmı cumhuriyete sahip, bir kısmı değil. Mesela Nogaylar ve Kumuklar Dağıstan ve diğer Rusya Federasyonu içerisinde vilayetlerde yaşamakta.
Rusya hükümetine bağlı.
Bağlı tabii. Kuzey Kafkas tamamen Rusya devletine bağlı. Güney Kafkas'ta üç cumhuriyet var. Evet. Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan. Bu mesela Azerbaycan ve Gürcistan'a da bağlı özel cumhuriyetler var. Nakçıvan siyasi oluşum olduğu için Azerbaycan uniter yapısını bozmuyor. Çünkü Nakçıvan'da yaşayan halk da Azerbaycan Türkleridir. Etnik farklılık yok. Bu biliyorsunuz Kars ve Moskva anlaşmaları sonucu tespit edilmiş bir özel cumhuriyette. Ona göre siyasi olduğu için uniter yapıyı bozmaz. Ama Gürcistan'da Abhazya bir özerk cumhuriyeti, Güney Osetya ise özerk vilayetiydi. Bunlar bir de Azerbaycan'da Dağlık Karabağ özerk vilayeti vardı ki orada da Türklerle Ermeniler karışık yaşamaktaydı. Bu vilayetlerin statüsü cumhuriyet kadar değil. Onlar ayrı bir statüye sahipler. Bununla birlikte Rusya bağlı Kuzey Kafkaslar'da envai çeşit özerk cumhuriyet, özerk vilayet, özerk daire adlandırılan gruplar var. Mesela Adigeler aslında Kafkas halkları içerisinde en çok sayılı olmasına rağmen Rusya'da yani Adıgelerin sadece özerk vilayeti kalmış. Çünkü katliamlar ve sürülmeler sonucu nüfus ciddi şekilde azalmış. Bugün Krasnodar vilayet içerisinde başkenti Maykop olmak üzere bir özerk vilayet var. Armavir falan da oraya bağlı.
Evet, tam burada şunu soralım. Yani bu kadar çeşitlilik elbette bir renk ama bunların bir devlet olarak idaresi, kendi aralarında dayanışma, işbirliği, sonuçta bunların her birisi Türk ve büyük çoğunluğu da Müslüman. Hı hı. Müslüman olmayan unsurlar da var ama ortak bir kültür ve ortak bir tarihe de sahipler. Hı hı. Evet, farklı olarak kendilerini ifade ediyorlar. Birbirleriyle iletişimlerini nasıl sağlıyorlar?
Şimdi şöyle, bu tarihsel sürece bakmak lazım. Orta çağlarda ve dediğimiz modernite döneminde Rusya'nın buraya inene kadar bu bölgede hakim olan dil Türkçedir. Yani Azerbaycan Türkçesine yakın olan Türkçe. Çünkü Türkler daha ekonomik olarak güçlü, daha güçlü devletlere sahip. Kafkaslarda yaşayan topluluklar kendi devletlerinden daha ziyade bu icma dediğimiz kuruluşlar, yani kendi merkez birlikleri vardı. O birlikler şeklinde yönetiliyordu. Bu idari biçim çok farklıdır. Bu her bir idari biçimin başında aynı zamanda duran aksakal adlandıran il yöneticileri konsey şeklinde oluştururdu. Ve aynı zamanda şeyi de idare ediyordular. Hem toplumsal idari yönetim hem dini yönetim de bu yönetime bağlıydı. Ama mesela Türkler ise daha güçlü devletlere bağlıydı. Mesela Azerbaycan'da devletler, Azerbaycan arasında, Kuzey Azerbaycan, sonra Osmanlı'nın etkisi güçlüydü, Safavilerin etkisi güçlüydü, Kacar, yani Türklerin bölgeye hakimiyeti çok güçlüydü. Buna göre bu Kafkas halkları da ekonomik, ticari, yani etnik kökeni, dini ne olursa olsun Türkçenin etkin olduğu dillerden biriydi. Sovyet dönemine kadar, hatta Çarlık Rusya işgal ettikten sonra belgelerde böyle, bu resmi belgelerde tespit edilmiş ve kanıtlanmıştı, duruyor. Ki Ruslar da kendileri araştırmalar yaptığı zaman bu bölgede konuşulan en yaygın dil Türkçedir. Bunu aynı zamanda ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas da ifade etmiş. Kafkas Gezisi kitabında da diyor ki, bu tabii o Türkçe demiyor, Rusların etkisi altında Tatarcadır söylüyor ama burada kullanılan dil Tatarcadır söylüyor. Sovyet dönemine gelince Sovyetler biraz Ruslaştırma politikasını öne çıkarmaya başladılar. Böl parçala hükmet siyaseti. Mesela dikkat ediyorsunuzsa Çeçen İnguş, Kabarda Balkar, Karaçay Çerkez, Özerk Cumhuriyetleri iki topluluğu bir araya salarak, farklı toplulukları bir araya da tutarak cumhuriyetler yapmış. Yani ayrı ayrı yapacağı halde böyle karmaşık bir sistem oluşturmuş. Bunun nedeni şuydu, çok basit. Sürekli sorun yaratarak o sorunun direkt Moskova'nın çözmesi takip ediliyordu. Ve bu nedenlerdendir, mesela örnek vereyim. Dağıstan Cumhuriyeti oluşturulurken referandum yapıldı. Referandumda diliniz hangi dil olsun söylenirken 1923'te Türkçe, Azerbaycan Türkçesi devlet dili olsun diye kabul edilmişti. Fakat o dönemde Lenin ve Komünist Partisi, Sovyetler bunun milletler arası internasyonel yanaşmaya bozacağı için Rusça'nın önemli olduğunu söylemiş, referandum sonucunu iptal etmişler ve Rusça iletişim aracına çevrilmiş. Yani bu Sovyet döneminde zaten diğer Sovyet cumhuriyetlerinden, yani sadece küçük topluluklar değil, büyük topluluklarda da Rusça'nın etkisi çok fazlaydı. Buna rağmen 60'larda 70'lere gelince, bunu ki Rus kaynakları da gösterir, ki ben de bunun üzerine bir takım çalışmalar ve zamanda yazılar da yazdık. Rusların yaptığı araştırmalarda tüm bu Ruslaştırmaya rağmen 60'larda 70'lerde mesela Çahurlar, Lezgiler, Darklar, Çeçenler ve diğer Kafkas toplulukları içerisinde yapıldığı araştırmada Türkçenin ikinci ana dil olarak %70-80 civarında bilindiği bilinmektedir. Evet. Ama günümüze gelinde bu değişmiştir. Rusça daha etkili.
Hocam, devlet bu kararı aldı. Rusça, işte Lenin bu kararı aldı. O dönem Türkiye'de de yeni bir devlet, yeni cumhuriyet kurulma çalışmaları vardı. Atatürk'ün de bölgeyle irtibatı sağlamak için Latin harflerine geçiş yaptığını biliyoruz.
Tabii.
Ancak Türkiye'de Latin harflerine geçince biliyorsunuz. Hı-hı. Rusça bu sefer Kiril ve...
Tabii iyi ki hatırlattınız.
Yani Kiril alfabesine geç. Yani bir, orada bir dil bütünleşmesi stratejik, siyasetin stratejik tabii. olarak hamlesiyle önlenmiş oldu. Önlenmeseydi ne olurdu?
Ya şimdi şunu Çarlık dönemden bakmak lazım. O dönemde Rusya'da yaşayan Müslümanlar ki esas çoğunluğu Türkler oluşturdu Müslümanlar. Hı. İster Türkistan, Orta Asya coğrafyası, ister Kafkaslar, ister Rusya'nın içinde yaşayan. Mesela Nijni Novgorod şehrinde yapılan kurultayla birkaç kurultay yapıldı. 17. yılda alınan karardan ortak Türkçe, ortak siyasi mücadele ve ortak işbirliği kavramları güçlüydü. Ortak alfabe meselesi de gündeme getirilmişti. Bu arada Latin alfabesine geçiş kararı Bakü'de 1920. yılda kabul edilmiş karardır. Azerbaycan ve Tataristan 26'da geçti buna.
Türkiye'de 26.
Türkiye biraz geç geçti. Evet. Atatürk önce istemiyordu geçişi ama bu geçişten sonra çok 2 sene sonra hızlı şekilde geçiş yapıldı. Fakat şu oldu, yani Stalin anlayınca bu birlikteliği, ki bunu Kars ve Moskova anlaşmalarında baktığınız zaman hala da Rusya'nın korktuğu bir şey var. Türkiye'den yayılacak pan-Türkçü, yani Türkçü fikirlerin, yani Türk Birliği fikirlerinin tehdit olarak görülmesidir.
Hala tehdit olarak görüyorlar.
Hala da görüyorlar. Maalesef hala da görüyorlar ki Türkiye'nin böyle bir politikası da yok.
Peki, önemli bir şey sorayım o zaman. Tam da burada. Eğer bu işbirliği, bu bağlantı, yani Türkiye'nin bölgeyle bağlantısı, yani dili merkeze alıyoruz ya. Şimdi siz Azerbaycan vatandaşsınız, Azerbaycan kökenlisiniz. Tabii Türkiye'de de yaşadınız ama bir Azeri ile Türkiye'deki ortalama bir İstanbul, Ankara Türkçesini konuşan iki Türk bir araya geldiğinde oturur sohbet edebilirler. Yani birbirlerini anlarlar. Hafif böyle tabii şeyler olur. Bölgede nasıl? Yani bölgede mesela Kafkasya'daki işte 3 Gürcistan, Azerbaycan dediniz. Bir Gürcü ile bir Azeri bir kahveye oturdukları zaman kahve içerken sohbet edebilecek kadar birbirlerini kendi lisanlarıyla konuşsalar anlaşabilirler mi?
Ya ilk önce şunu söyleyeyim. Azeri kelimesi doğru değil. Yani Azerbaycan'da Azeri diye bir kavim, bir ırk yok. Bu Sovyet döneminde ideolojik bir mesele de ortaya atılmış. Yani Azerbaycan'da yaşayanların Türk olmadığı Azeri olduğu söylenir. Yani Azerbaycan'da çeşitli topluluklar yaşıyor. Başını Azerbaycan Türkleri adlandırmış Türkler çekiyor. Ve bu Türkler Anadolu Türklerden hiçbir şeyine farklamıyor. Aynı tarihsel süreç içerisinde aynı kavimler rol üstlenmiştir. Dedelerimiz aynıdır. Mesela benim o memleketim olan Kazak Karaman, Karamanoğullarının aynı soydan geliyor. Sovyet döneminde Karaman kelimesi Türkiye'de Karaman olduğu için yasaklanmıştır, kaldırılmıştı 30. yıllarda. Şimdi biz orada Türkleriz. Gürcü dili tamamen farklı bir dildir. Ya Gürcüler kendi arasında, bugün Gürcistan'da Gürcü dediğimiz topluluk karmaşık bir topluluktur. Genel olarak orada yaşayan Hristiyan topluluğun ortak ismidir. Gürcistan'da yaşayan topluluklar içerisinde, Gürcü adlandığı topluluklar içerisinde Megreller var, Kahetler var, İmiretler var, Sıvanlar var. Yani bunların her biri Mengrelilerle mesela Kahetler, İmeretler birbirini anlamıyorlar. Diyalekleri çok farklıdır. Ayrı bir dil grubudur. Kafkas dillerine ait ediyorlar. Ama aynı zamanda Gürcistan'da Türk kökenli topluluklar var ki bunun Azerbaycan'la Türklerine akraba olan büyük bir coğrafi Tiflis'e kadar geniş var. Sonra Ahıska bölgesinde Türkler var. Değişik böyle şey Anadolu Türkçesine yakın konuşuyor. O Borçalı bölge Gürcüce Marneula deyilen arazilerde konuşma dili Türkçe, Azerbaycan Türkçesi. Bir de Acar Türkleri var ki onlar da şu anda Türkiye'de yanlışlıkla Gürcü ama Müslüman Gürcü olarak nitelenir ki onlar Türk kökenlidir.
Çok iyi.
Türk anlamı. Ama bir Gürcü'nün bir Azerbaycan Türk'e oturduğu zaman birbirini anlayamaz. Ayrı ayrı dillerdir. Fakat bunu Rusya çok iyi bildiği için Sovyet döneminde Rusça ortak iletişim aracına çevrilir bu zaman.
Ortak diliniz Rusça olsun.
Olsun. Sovyet döneminde öyle.
Bunu uyguladılar. Tabii. Şimdi dünyada ortak dili İngilizce yapma gayreti var. Asya ve Rusça evreninde ortak dili Rusça yapma evreni var. Tabii ki Türkiye'nin de kendi evreninde Türkçeyi
tabii ki önemli meseledir.
Yapma mecburiyeti var.
Tarihi görevi de bu, tarihi süreç de bu. Yani Türkiye güçlü devlet oldukça hem ekonomik, hem siyasi, hem asker alanda kültürel gücünü yaymaktadır. Bunun da başında dil geliyor.
Evet.
Yani Kafkas halklarının bu kadar Türkçe'ni benimsemesinin nedeni de buydu. Yani Türk devletleri, Osmanlı olsun, evet, Safavi olsun, Gacarlar olsun, gerçi birbirine mücadelede de olsa Türkçe konuşuyordular ve ekonomik bağımlılık, askeri ve siyasi güç bağımlılığı bu dilin öğrenilmesine getirip çıkarıyor. Maalesef ortak Türkçe ile ilgili bu coğrafyada şunu söyleyeyim. Çarlık Rusya döneminde bir Kırım'da çıkan veya İstanbul'da yayınlanan gazete Bakü'de de, Kazan'da da, Kırım'da da, İstanbul'da da okunabiliyordu. Yani bunun alfabeden daha ziyade ortak edebi dille ilgisi var. Alfabe biliyorsunuz işarettir, onu evet, her zaman değiştirmem. Ya o dönemde kullanılan edebidir ortak bir edebi dildi. Fakat Sovyet döneminde reformlarla orada yaşayan Türkler arasında değişim yapıldı. Yani edebi dil mesela Orta Asya'da kavimsel boyutta, yani Türkistan coğrafyasında Kazak devleti oluştu. Kazakistan oluşturdu, Kırgızistan oluşturdu. Çünkü Kazaklarla Kırgızistan aynı boydan, aynı soydan geliyorlar. Yani bugün mesela Azerbaycan'la Türkiye siyasi ayrışımda, sınırlar ayrılıyor ama halk olarak aynıyız. Yani Anadolu insanının birçoğu, Erzurum olsun, Kars olsun, hatta Elazığ'a gittiğinizde orada bazı ağızların Azerbaycan ağzına çok benzediğini görüyoruz.
İki devlet, tek millet.
Tabii. Yani siyasal oluşumdur. Evet, evet. Edebi dil ayrı bir şeydir ve ona göre Türk Cumhuriyetleri bağımsız olunca bu meseleleri gündeme getirildi. Ortak Türkçe, ortak alfabe meselesi. Kafkaslarda da bu etkilidir. Hatta şunu söyleyeyim. Çeçenler bağımsızlık mücadelesine başladıkları zaman Dudayev döneminde, General Dudayev döneminde Türk olduklarını öne sürüyorlardı.
Tam şimdi, da Rusça'nın korktuğu şey.
Tabii. Tam ona. Ama şimdiki evet, rejim Türk olmadığını söylüyor. Rusya'ya daha yakınlık gösteriyor. Bunun bakın ne kadar hassas bir nokta olduğunu. Tabii ki Türkiye başka devletlerin topraklarında gözü yok. Bunu sadece kıyaslama açısından söylüyorum. Yani Çeçenler bağımsız olmak isterken Türk olmak olduğunu söylüyor. Ve bu tesadüf değil ki. Türkoloji Macaristan gibi, Finlandiya gibi ülkelerde çıktı. Çünkü onlar da bağımsız devlet kurmak istedikleri zaman kendilerinin Türk olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Buna göre Macaristan'da Türkoloji hala da çok, çok güçlü. Finlandiya'da da Türklük çok güçlü.
Evet. Şimdi hocam gayet güzel bir yere oturdu konu. Yavaş yavaş şöyle kayalım. Şimdi biz Kafkasya'dan bir soykırımla müthiş bir göç aldık.
Tabii.
Ve bu göç eden kardeşlerimize de Çerkez dedik. Çeçen dedik. Bu kardeşlerimiz Samsun hattından Halep hattına kadar bir hatta yerleştirildi. Dönemin Osmanlı idaresi bir iskan politikasıyla bunları yerleştirdi. Bu yerleşim yerlerine, bölgelerine baktığımız zaman da başka şeyler çıkıyor. Şimdi Halep'te de Abhaz, Çerkez karşımıza çıkıyor. İşte Adana'da da, Ceyhan'da da karşımıza çıkıyor. Konya'da karşımıza çıkıyor. Kocaeli'de karşımıza çıkıyor. Böyle bir hat var. Samsun'da karşımıza çıkıyor. Şimdi biz hem bölgeyi doğru anlayalım diye şu an Kafkasya dediğimiz, yani Güney Kafkasya dediğimiz bölgedeki ülkelerle, kardeşlerimizle Türkiye arasında nasıl bir iletişim var? Kültürel iletişim, ticari iletişim, turizm. Nasıl görüyorsunuz?
Şimdi ilk önce bu göç ve savaş nedenle diyeyim. Bak, dikkat ediyorsunuzsa Kafkaslarda Ruslar işgale geliyorlar. Büyük katliamlar var ve bu katliamda orada yaşayan insanlar nereye geçiyor diyorlar?
Türkiye.
Osmanlı'ya göçüyorlar, Türkiye'ye göçüyorlar. Nedeni ne? Çünkü aynı kültürel boyut, aynı etnik, dini bir boyut var. Başka bir yere değil. Ama burada sıkıntı şu. Niye Halep'e kadar gitmişler? Niye Kafkaz'a yakın bölgelere yerleşmemişler? Çarlık Rusya göçe veya hicret diyorlar, muhacirat diyorlar bu döneme. Muhacirata izin verdikleri dönem katlettikler. Yani o kalan savaştan geri çekilmek isteyenler. Onların Osmanlı Devleti'ne koyduğu şartlardan da biri buydu Rusya'nın ki. Yakın bölgelere yerleştirilmemesi gerekiyor. Hatta Osmanlı gemiler gönderdiği zaman gemilerle göçü bile yasaklamıştır. Yani Ruslar yürüyerek yaya sonradan gemilere binmesine izin verilmiştir. Ve Osmanlı'nın iç arazilerine, mesela Balkanlara yerleştirmişler. Gerçi orada savaş çıkınca bu defa Halep'e, Şam'a, daha aşağılara gitmiş. Ürdün bölgesine kadar geldi.
Beyrut.
Tabii ki. Halep, yani evet. Bugün biz unutuyoruz. Oralar hepsi Osmanlı'ya bağlı tabii, bir devletin evet. parçasıydı. Ona göre oraya yerleştirilmişler. Hatta işin ilginç tarafı Anadolu coğrafya, Güneydoğu Anadolu coğrafyasını yerleştiği zaman bu defa Ermeni kilisesi hem Ruslara hem İngilizlere şikayet ediyordu ki Osmanlı Müslüman Kafkasları buraya yerleştirerek dengeyi değiştirmeye çalışıyor. Bizim vatanımızı elimizden almaya çalışıyor. Yine Osmanlı üzerine baskı yapılmıştı. Sadece 7000'e kadar kişi Kars'a yerleştirmişti. O da Kars'ın işgalinden sonra 93 Harbi'nde yani 1877-78'den tekrar göç etmek zorunda kalmıştı. Bu çok önemli. Gelen Kafkas topluluklar da çok ihtimal ilk gelenler Çerkez olduğu için bugün hala Türkiye'de Kuzey Kafkas'tan gelenlere Çerkez olarak, hepsini toplam olarak. Ama Kuzey Kafkas halkları oldukça rengarenktir. Yani Adigeler var içinde, Çeçenler var, İnguşlar var bu değişik Ubıklar var. Çok çok değişik. Yani isimler oldukça her birinin kendi isim var. Bunlar biliyorlar. Ve kendi dillerini lehçeler. Ve onlar da her yere köy köy yerleşmişler. Köy köy yerleşmişler. Osmanlı'nın dağılmasıyla birlikte bu Çerkez adlandırmış topluluğun birçoğu Türkiye coğrafyasının sınırında kalmış. Şimdi Sovyet döneminde burada yaşayan Kafkas kökenler o demir kapı olduğu için yani demir perde olduğu için Sovyetlerden herhangi bir irtibata maruz değildi. Ve ona göre Türkiye'de Kafkas dernekleri biriydi. Hatta Azerbaycan'da, Gürcüler de bir yerdeydi. Ama 50'li yıllardan sonra ayrışma başlıyor. Kafkas Birliği hala duruyor. 91'de Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Kafkas dernekleri böyle ayrışmaya başlandı. Oradaki ana vatanlarının farklı farklı oluşumundan dolayı. İlk zaten temaslar da öyle başladı. Yani Türkiye'de yaşayan Kafkas kökenler tarihi vatanlarına dönme hissi yaşadı. Fakat şu anda en büyük sıkıntılardan biri bu bölgede savaş ve istikrarın olmamasıdır.
Halen
devam ediyor. Tabii iki Çeçen Savaşı.
Bu bir politik
Abhazya,
ama.
Abhazya'daki durum, evet. Güney Asetya ki Güney Asetyalılar İran dillidir onu da söyleyeyim. Hristiyan, Asetiler Hristiyan kısmı.
İran'ın o bölgeye dönük bir...
İran'ın da politikaları var. Tabii ki o bölgede mezhepsel politika yürütmeye çalışıyor. Orada İran dilli topluluklar az olduğu için etkisini daha ziyade mezhep üzerinden, Şiilik üzerinden yürütmeye çalışıyor. Ama şunu söyleyeyim, yani Azerbaycan'da ayrışma yoktur öyle. Sünni Şii meselesi resmiyeten de çok öne çıkmıyor. Azerbaycan aşmış bunu. Yani Müslümanız, elhamdülillah biriz anlamındadır. Ama bu propagandalar var ve Azerbaycan'da Şii topluluklar da var, Sünni topluluklar da var. O bu tarihen gelen bir süreç. Ama genelde Kafkasların büyük çoğunluğu Sünnidir ve İran'ın etkisi çok fazla değil. Ama dediğim gibi burada yeni aktörler ortaya çıkıyor İran'dan başka. Bu Katar, Suudi Arabistan gibi ve Selefilik çok hızlı şekilde yayılmaya başlıyor. Mesela bunu Ruslar çok iyi değerlendirdiler Çeçen Savaşı'nda. Birinci dönem eğer Çeçen Savaşı bağımsızlık dönemiydiyse ikinci savaşı bir nevi radikal İslam'la mücadele haline getirdiler. Çünkü sermaye ve para artık o bölgelerden gelmeye başladı ve o savaşın aslında şeyi değişti.
Evet.
Ona göre de dünya biraz bu tarafı kaymaya başladı. Ama dediğim gibi bu bağlantılar var. Şimdi Kafkas bölgesinin büyük çoğunluğu Rusya'nın içinde olduğu için Rusya içinde buralar hassas konu olduğu için Rusya bir nevi günümüzde hala o Sovyet döneminden kalma kıskançlıkla hareket ediyor. Yani Türk iş adamlarının oraya gitmesi, çalışması çok da olmuyor. Yani böyle sıkıntı, dikkat edin biraz kriz yaşadık Rusya, uçak krizi. Hemen Rusya'nın nasıl tepkisi sert döndü. Normalde hava sahamız ihlal edilmişti ve Türkiye uluslararası hukuka doğru davrandı. Ama Rusya'nın tepkisi çünkü gerçekten çekindiği en güçlü devletlerden biri Türkiye'dir. Çünkü Türkiye'nin kendisi bilmese bile Türkiye'nin orada etkisi çok fazladır. Ben çoğu zaman bunu söylüyorum. Türkiye oradaki halklar için bir kurtarıcıdan daha ziyade bir kıblegah da diyebiliriz. Biz yönünü çevirdiği kutsal yer gibi bakıldığı bir yerdi. İstanbul ne bir masallar şehridir, diyarıdır. Yani herkes buraya gelmek ister. Bu şimdi de böyledir. 20. yüzyılın başlarında da böyleydi. Yani ona göre birçok aydınlar, yine mesela Türk kökenliler, Zeki Veli Toğanlar, Akçurallar, diğerler, Azerbaycan'dan Ahmet Bey Ağaoğulları, Mehmet Emir Aslan, hepsi nereye geldi? Türkiye'ye geldi. Ya Türkiye,
Abdüreşit İbrahim,
tabii herkes, yani söylemek evet. Sıraladıkça çok, şimdi biz çok aklımıza evet. geldikçe evet. söyleyebiliriz evet. ve bu listeler çok büyüdü. Yani evet. Türkistan coğrafyasından ne kadar insanın göç ettiğini doğru. Yani Pamir, bugün Van'da Pamir Kırgızlarının kurduğu köy var ya, tamam komple girmişler. Uygurlar böyle Doğu Türkistan'dan nereye sığınıyor? Türkiye'ye sığınıyor. Yani Türkiye, Türk dünyasının gözü bebeğidir. Yani Türkiye, güçlü Türkiye varsa Türk dünyası vardır. Çünkü tek bizim bağımsız olan, ayak üstünde dimdik durup tüm zorluklara rağmen mücadele verip devlet olarak, örnek olarak ayak üstünde duran bir ülkemiz varsa bu da Türkiye'dir.
Onun kıymetini bilelim diyorsun.
Tabii ki, ona göre de kıymetini bilmek evet. lazım tabii ki.
Peki göç hadisesi böyle gayet güzel tanımladınız. İşbirliği hususunda neler söylersiniz? Yani önce isterseniz oradan bakış yapalım. Yani oradan bakış, hani Türkiye'yi kıblegah gibi görüyorlar ama bir mesela taraftan da hani Türkiye ile mesela şu an ticaretleri nasıl? Kültürel alışverişleri nasıl?
Şimdi burada sıkıntılar şu. Yani bu bölgeler hepsi Rusya ile Sovyetler döneminde bir bağlantılı olduğu için ister Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, ekonomik bağlar daha güçlü. Ama Azerbaycan bağımsızlığını kazanan gibi mesela o zaman merhum Ebufeze İlçi Bey Cumhurbaşkanı seçildi. Milli Azerbaycan Mücadelesi'nde lideriydi. Ve Türkiye üzerinden batıya açılma hattını kabul etti. Ve ondan sonraki süreçte yine merhum Cumhurbaşkanımız Haydar Aliyev de aynı hattı, güzergahı tuttu. Ve bugün de İlham Aliyev Cumhurbaşkanı aynı hat üzerinden devam ediyor. Bu şunu gösterir. İçeride belki siyasi mücadele farklı olsa da jeopolitik yönünde ve ittifak arayışında tüm Azerbaycan siyasi liderleri ve siyasi elitesi Türkiye ile birlikte olmalıdır ve olmak zorundadır. Bunu şartlar
kendi koşulur. Varlıkları içinde bu
tabii, bir bu birlikteliktir. Tabii ayrı ayrı devletler olsak da kardeş olsa ayrı ayrı devlet. Ama bir Azerbaycan devletinin bağımsız halde varlığını sürdürmesi için Türkiye ile ittifak esas şartlardan biridir. Öte yandan Türkiye'nin de bu bölgedeki gücünü artıran meselelerden biri budur. Ki Azerbaycan ve tabii ki direkt bağımız olmadığı için Gürcistan veya Ermenistan üzerinden olabilir. Şimdi Gürcistan üzerindendir. Bağdan Türkistan coğrafyasına çıkabilir. Yani Azerbaycan'ın da Türkiye için önemi bu açıdan önemlidir.
Köprü aynı zamanda.
Tabii mesela Türkiye'nin bir baş kabul edin. Türkistan coğrafyasına bir vücut, Azerbaycan bunun boğazıdır. Yani boğazı kesersinizse bağ kopar. Ve tesadüf değil ki Sovyetler dağılma arafasında Karabağ sorununu çıkardılar ki o Ermenistan'ın yayılma politikası Sovyetlerin de desteğinin, sonra Rusya'nın da desteğinin daha geniş coğrafya, Azerbaycan topraklarının %20'sini işgalle sonuçlandı. Ve aynı şekilde Gürcistan'a da bu problemi yaşatıldı. Abhazya'nın bağımsız devlet olarak, Güney Asya'nın ayaklanması kim meseleler dikkat ediyor. Sonra ne oldu? Rusya açık müdahil etti. Bağımsız devlet olarak onları tanıdı. Türkiye hala da uluslararası hukuk ve norm çerçevesinde hareket ederek Gürcistan'ın da Azerbaycan'ın da toprak bütünlüğünü tanıyor. Yani bu farkı ortaya koyuyor. Şimdi bu bir önemli bir mesele. Azerbaycan'a şu an Türkiye çok ciddi stratejik boyuta neredeyse işleri getirmeye ve bu gerçi biraz beklentimizin bizim uzman olarak altındadır ama inşallah daha da hızlanacaktır. Öte yandan Orta Asya'da durumlar da farklı. Dikkat edin, bugün Türkiye'nin Kazakistan'la ilişkileri gayet iyi. Nedeni Kazakistan'ın biraz farklı olduğu, özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in yürüttüğü politikadır. Türkiye'yi Rusya'ya karşı denge unsuru olarak görüyor ve Kazakların etnik ve kültürel kimliği üzerinden de o milli bilinçle de hareket ediyor. Bu Avrasya Ekonomik Birliği'ni kursa da şu. Ama diğer Türk Cumhuriyetlerinde biraz sıkıntılar var. Biraz mesela Özbekistan içine kapandı. Türkmenistan tarafsızlık politikası yürüttü. Kırgızistan zaten daha küçük cumhuriyet, orada iç siyasi karışıklıktan bir türlü kurtulamadı. Ama buna rağmen yine de Türkiye'nin Türkmenistan ve Kırgızistan'la ve son yıllarda da değişim süreciyle birlikte yeni cumhurbaşkanında da olmasıyla birlikte Özbekistan'la da gayet iyi ilişkileri gidiyor. İstediğimizin çok çok aşağısında. Gönül daha fazlasını ister. Ama bugün o jeopolitik yani şartları da unutmamak gerekiyor, evet, oradaki düzene. Kuzey Kafkaslara gelince burada biraz farklı durum var. Rusya'nın federasyonu içinde olduğu için burada orada hareket etmek için direkt Moskva ile bağlantı kurmamız gerekiyor. Dediğim gibi Moskva biraz hassastır bu konularda. Özellikle o Çeçen Savaşı Rusya'yı rahatsız ediyor. Ve o bölgede henüz tam olarak da Moskva hakimiyetini oluşturmuş değildir. Sürekli olarak çatışmalar var. Öte yandan dedim ki Abhazya sorunu, öte yandan Güney Asya sorunu da o bölgenin yine hassas kılıyor. Yani bu nedenle Türk iş adamlarının orada yatırımları, düdürük meseleler çok hassastır. Yani bölge, o şimdi moda ya, jeopolitik riskler açısından o terim olarak çok tehlikeli bir yerdir. Ama Türkiye'de de iş adamları var, ister Kafkas kökenli olmayanlar da o bölgelere yatırım yapıyorlar, iş ediyorlar. Ve bunun en iyi örneklerinden biri mesela Rostov bölgesi de Kafkas bölgesidir. Orada Kafkas halkları çok iyi. Oradaki havalanı yapanlar da ilk defa Sovyetler Birliği'nden sonra Rusya'da bir havalanı yapıyor. Orada Türk iş adamları yapıyor. Onu
çok,
da söylemek
çok gerek. Güzel, evet. Sevgili dinleyenler, doçent doktor Toğrul İsmail konuğumuz. Kafkasları konuşuyoruz. Kafkaslar, Güney Kafkasya, Kuzey Kafkasya ayrımı bağlamında o bölgedeki Türk ve diğer unsurları ele almaya çalışıyoruz. Hem tarihsel, hem kültürel, hem de siyaset bağlamında. Sevgili hocam, şimdi Türkiye'deki Çeçenya algısı Kafkasya algısıyla bir bütün. Yani okullarda bir merasim düzenlendiğinde Kafkas halk oyunları dendiğinde işte bizim malum Çeçen çocuklar gelirler. Orada bir halk gösterisi yaparlar. Bu bizim için de oldukça önemlidir. Yani halklarla halkların bir araya gelmesi ve kaynaşması bağlamında. Sizce bu bunun üzerine doğru bir algıyı inşa edebilir miyiz?
Şimdi bu Türkiye'de dediğim gibi oradan gelen göçlerin etkisindedir. Yani Türkiye bölgeyi iyi bilmesi lazım. İyi araştırması lazım. Maalesef Türkiye'de Kafkas mevzusu gelince, konusu gelince daha ziyade Kafkas derneklerine ve Kafkas organizasyonlarına işliyor. Yani orayla, ana vatanlarıyla böyle tarihi bağlılar olan, kökeni olan insanlara geliyor. Bu tür bağlantılar, bu insanlar tabii ki önemlidir vatanlarına irtibat geçmesi, ama Türkiye'deki araştırma merkezleri, think tank kuruluşları bu bölge için Kafkaslar üzerine mesela bağımsız olması lazım. Tabii o kökenler de olması lazım, ama dediğim gibi subjektivizmin etkisi altında olmayarak tamamen bağımsız bir araştırma yaparak oradaki toplulukları iyi bilmek lazım. Kafkaslar ortak desek de, Çeçen algısı ortak gözükse de, Çerkez artık ortak gözükse de, dediğim gibi Kafkaslarda yüzden çok dil konuşuluyor Kafkas bölgesinde ve burada çeşitli halklar var ki her biri kendini o birisinden ayırıyor. Mesela Rusya bunu bir görmeni çok kötü bir anlamda kullanıyor. Mesela diyelim ki Çarlık Rusya döneminden Litso-Kafkaski nasyonalisti diye bir kavram var. Yani Kafkas orijinli kişi bir cinayeti, bir Kafkas kökenli yapıyorsa hemen vurgu yapılıyor. Bu cinayeti Kafkas kökenli bir kişi yaptı.
Evet.
Ayrım yok. Ermenisi mi bu? Gürcüsü mü? Azerbaycanlısı? Çeçeni mi? İnguşu mu? Lakı mı? Dergisi? Evet. Fark etmiyor.
Son yıllarda bu çoğaldı. Özellikle 11 Eylül saldırısıyla beraber.
Tabii bunu yapıyorlar ve çok enteresan bir şey. Kafkaslar Rusya vatandaşı ve birçok Kafkaslı Moskova'da 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl, belki de 100 yıl yaşıyor. Buna rağmen maalesef Rusya'da öteki gibi görülüyor. Bu çok kötü bir şey. Ama Türkiye'deki algı, ki Çeçen ve Kafkaslı algısı sadece kültürel boyuttadır. Dans derken öne çıkıyor, şey derken öne çıkıyor, ama Kafkas kökenli komşum var derken herhangi bir ötekileştirme, diğer mesele yok. Bu çok iyi bir şeydir. Ama bunun altında pekiştirmek lazım. Çünkü temelde şu, tüm Kafkaslar aynı değildir. Tabii bizi birleştiren bir Kafkas ortak kültürü var. Danslarımız var, yemeklerimiz var, şu var, bu var. Ve mesela Moskova'da öğrenciyken Kafkaslılar bir araya gelirdi, fark etmiyordu. Ama her birimiz çoğulduğumuzdan her birimiz ayrı ayrıydık. Yani kim kim olduğunu iyi biliyor. Bu nedenle Türkiye bölgene eğer iyi bilmek istiyorsa, irtibatını iyi kurmak istiyorsa kimin kim olduğunu iyi öğrenmesi gerekiyor. Bu çok önemli meselelerden biridir. Türkiye'de bu yaraşır. Yani Türkiye artık gittikçe bölgesel bir güç olma yolunda çabalıyor. Büyük bir güç olacak. Bunun için de o gücün gerektiği şeyler vardır. Yani bölgeyi iyi bilmek, incelemek, iyi okumak. Bu açıdan da bana göre Kafkasları iyi bilmesi ve iyi öğrenmesi gerekiyor. Yani bu geç değil, geç değil. Ama dediğim gibi zamana bırakmaması gerekiyor. Bugün Türkiye'nin çeşitli yerlerinde biz Kafkas kökenli dostlarımız da var, çalıştıklarını da görüyoruz. Herhangi bir ayrım söz konusu değil. Ama dediğim gibi Rusya'da da çalışıyorlar onlar ama bu ayrışım çok kötü bir ayrışım. Yani Kafkas kökenli şahıs adı altında kriminal bir cinayet masalarında böyle ismin verilmesi ayrışım koymadan. Mesela düşünün Ermeni ile Ermenistan ile Azerbaycan arasında sorun var. Yani çatışma var. Bir Azerbaycanlı şu an kolay kolay bir Ermenistanlı ile bir araya gelmez. Ama ikisini bir arada algılayarak veriyorlar öyle. Ve Rusya'daki araştırmalara Kafkas fobisi dediğimiz araştırmalar var. Biz de bununla ilgili Türkiye'de de yayınladı makalemiz Kafkas fobisi diye. Bu Türk fobisi algısını da yani korkusu algısını da temel taşlarından biridir. Kafkaslara yakın yaşayan Ruslar Kafkas halklarından çok da korkmuyorlar. Yani Kafkaslı adı gelende rahatsız olmuyorlar. En ciddi rahatsızlık gösteren bölgeler Kafkaslardan uzak olan bölgeler. Neresidir? Moskova. Neresidir? Petersburg. Ve en ilginçisi neresidir? Vladivostok. Yani Japonya'nın sınırı.
Tabii insan bilmediğinden ürker. Tabii. Bilmediğinden korkar. Son saldırılarda da hem New York'ta hem Fransa'da yapılan saldırılarda Fergana'nın adının sıkça tabii geçmesi, Tatar Müslümanların, Türklerin isminin geçmesi doğrusu bizi de rahatsız etti.
Tabii ki.
Ama bunun özellikle vurgulanıyor olmasına siz zaten...
Teröristin evet milliyeti yoktur.
Yoktur, evet.
Teröristler bilgili halde çok tüm terör gruplarında çok ciddi psikolojik çalışmalar var. Yani Türkiye'de yumuşak şeyi nedir, karnı nedir? Türkistan coğrafyasıdır, Kafkas kökenler. Evet. Yani onlara olumlu bakıyorlar. Tabii ki bu tipler oradan da çıkan çeşitli insanlar olabilir. Terör gruplarına girebilir. Hatta Türkiye'den de var, olabilir. Ama dediğim gibi teröristin milliyeti olmaz. Terörist teröristtir, ona ayrışım olmaz. Bunu kullanıyorlar. Ama isim çekerek, vurgu vurarak Türk kökenli, Türkistan kökenli ne bileyim yaptığınız zaman bu bilin ki hedef haline aldırmadır. Evet. Ön çalışmadır, şey oluşturmadır. Yani
bir fobi oluşturma.
Fobi oluşturma ve ileriki saldırıların hedefi evet haline getirmeleri.
İslam fobiyası da böyle oluşturuldu zaten. Tabii. Hani dindarlık algısı üzerinden bir atış yaptılar. Şimdi
ben hatta biraz daha Avrupa'da İslam'a fobiden daha ziyade Türkofobi var. Dikkat edin, terör Orta Doğu'da gidiyor ama en çok eleştirilen Türkiye'dir.
Tabii. Çünkü bize biliyorsunuz Avrupalılar barbar lakabını takmışlardı. Savaşçı bir millet olduğumuz için. Şimdi tarihsel olarak Avrupa'nın birçok ülkesinde çocuklar bu tarihsel hikayelerle büyütülüyor. Ben geçtiğimiz yıl Makedonya'ya gittim. Üsküp'te Sultan Fatih'in yaptırdığı Vardar Ovası'ndaki köprüyü gezerken baktım köprünün tam ortasında hocam bir plaka asılmış. Yanımdaki rehber arkadaşa dedim ki bu plakada ne yazıyor? Bana Türkçeleştirdi. Plakada şu yazıyor hocam. Diyor ki ey Makedon unutma burası Osmanlı'ya karşı Makedon direnişini başlatan Karpoz Efendi'nin idam edildiği köprü başıdır. Karpoz Efendi buradan nehre sallandırılmıştır. Bunu sakın unutma diye hocam o köprüde hiç unutamam. Böyle bir plaka asmışlar. Bunu diri tutuyorlar. Ve Üsküp'ün bütün o meydanına Makedonya kralı, Makedonyalı İskender'in anne kucağında heykeli, at üstünde heykeli bir mit oluşturuyorlar. Tabii buna rağmen o meydana bakan otelde sabahladım. Uyuyamadım yani, bu ilk gidişimdi. Çok da heyecanlıydım. Yahya Kemal'den biz Üsküp'ü okumuştuk. Sabah namazı vakti Üsküp semalarında Allahu Ekber sedalarını duyunca insan bambaşka oluyor hocam. Ve orada hala ecdadın yaptığı camilerin, hanların, hamamların, kervansarayların aktif olarak hizmet veriyor olmasını gururla karşılıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Türkler barbardır imajını besleyen o kadar çok çalışma var ki, kendinizi Türk olarak tanımladığınızda Avrupa'da evet size bir teğeniyle yaklaşıyorlar.
Şimdi ötekileşme ve koparmak, daha doğrusu ayrıştırmak için ilk başta ötekileştirme lazım.
Evet.
Yani Türk düşmendir, Türk bunu yaptı, Türk onu yaptı yaparak Türk'ten öteki ve mitler oluşturularak da şu anda mesela Avrupalıların Orta Doğu'da yapmak istediği şeylerden de biri bu. Yani koparmak, bölme, yeni uluslar inşası, farklı mitler oluşması, farklı tarih ortaya atılması. Ve burada maalesef biz de büyük hata yapıyoruz. Mesela örneğin şimdi Balkanlar zaten biliyorsunuz eski çağlardan, Türklerin çok eski çağlardan yaşadığı coğrafyadır. Osmanlı da tesadüfen değil ki Balkanlar üzerinde artarak genişlemiştir. Bir Balkan devleti de diyebiliriz. Ama aynı zamanda Osmanlı'dan önce Orta Doğu'da Türkler vardı. Diğer Türkler vardı. Bugün o Türklerin hiçbir izine rastlanmıyoruz. Biz unutuyoruz o tarihi. Tarihi okutmuyoruz doğru dürüst. Öte yandan ve en basit 100 sene önce bizden bir olan, ki ben bunu sürekli söylüyorum, bugün de tekrar ediyorum. Bir olanı öteki biraz ölüyoruz. Mesela Türkiye içinde yaşayan Türkler Türktür, ötesinde yaşayanlar Türkmenlerdir. Bu algı oldukça yanlıştır. Onlar öteki değil. Onlar da Türktür. Ha, kavim olarak Türkmen olabilir biri ne bileyim ne boy olabilir. Ama bu Türktür. Bakın Türkistan coğrafyasında böyle bölünme yapıldı. Biri Kazak'tır, Kırgız'dır, ne bileyim Özbek'tir, evet, şudur
bu,
budur.
Bu önemli bir tanım.
Ve bugün birbirimizi neredeyse Türk müsün dediği, hayır ben Kazak'ım diyor. Yani o Azeri kelimesine de karşıtlığım oradadır. Biz evet. Türk'üz. Bizim kimliklerde Türkiye, Türk yazdığı zaman henüz Türkiye Cumhuriyeti böyle yoktu. 1918'den başlayan bir şey. 30'larda yasaklandı.
Evet.
Bunu unutmamak gerekiyor. Yani bu ötekileşme, dikkat edin. Sınırın ötesinde Arap'tır, burada da Arap'tır. Sınırın ötesinde Kürt'tür, burada da Kürt'tür. Sınırın ötesindeki Süryanidir, burada da Yahudidir, burada da. Ama Türkiye gelince orada Türk'tür, burada Türkmen'dir. Evet, burada Azeri'dir.
Doğru. Yani.
Bu bölünmenin temelini oluşturur. Şimdi Makedon ulusal birliği, sizin gördüğünüz en basit şeylerden biridir. Makedon'da yaşayan halkı bir ulus inşası, bir farklı inşası için bir mit oluşturuluyor. O mitten de kimdir suçlu? Yani katiller kimdir? Türklerdir. Yani o uzun birliktelik geçmiş, o topluma getirilen medeniyet, köprüler, yollar, yaşam söylenmiyor. Bir idam düşman şeyi yaratıyor. Yani bunlar çok ciddi çalışma meseleleridir. Dediğim gibi Türkiye'nin de bu konuda ciddi çalışması gerekiyor. Doğru olanı yapması gerekiyor.
Şimdi biz dediğinize katılıyorum. Bir Iraklıya, Sudanlıya, Suriyeliye, Libyalıya, Suudluya ülke adıyla değil etnik adıyla
tabii,
Arap deriz.
Tabii.
Dolayısıyla bu tanımı düzgün yapmak lazım. Buna katılıyorum. Hocam şimdi atladığımız bir hadise daha var. O da bölgesel algı oluşması için yürütülen çalışmalar. Şimdi özellikle Arap coğrafyasında Türkiye ve Osmanlı ile ilgili çok kamuoyuna yansımayan merkezi Hollywood ve İngiltere olan filmler
tabii
var. Bu filmlerin bir benzerini Rusya Türkiye'nin aleyhine kendi coğrafyasında Orta Asya'daki Türk devletlerinde izletiyor. Şimdi Türkiye son yıllarda bir dizi furyasıyla, sinema furyasıyla kendine ait şu 60 milyon dolarlık bir film ithal ediyoruz, ihraç ediyoruz. diye seviniyoruz ama aslında Hollywood'un ve Rusya'nın yaptığı çalışmalar bağlamında çok düşük rakamlar
bunlar. Rakam. Çok ve düşük. Dikkat edin, evet. O düşük rakama rağmen o kadar etkili ki Saudi Arabistan yasaklamak zorunda
kalıyor. Yasaklıyorlar, evet.
Sadece Saudi Arabistan değil, Rusya'da bazı dizileri, özellikle Muhteşem Yüzyıl'ı belli bir dönem yasakladı. Çünkü çok ciddi etki yaratıyor.
Tesir yarattı.
Tabii
ki. Evet. Balkanlarda da var o yasak.
Tabii. Evet. Yani bunlar olmayacak şeyler. Çünkü o filmler filmdir. Orada propaganda yok. Orada bir şey yok. Hatta biz burada çok eleştirdik ki bu ne filmlerdir. Evet. Düşünün. Bizim eleştirdiğimiz filmleri böyle orada
kitlesel sosyal katkıları var.
Yani bu ne kadar rahatsız ediyor. Sosyal katkıdan önce oradaki belli çevreleri ne kadar rahatsız ediyor ki bilinç oluşumu.
Evet. Nedenleri. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, doçent doktor Torun İsmail hocamızla bu hafta Kafkasya'yı, Kafkasya evrenini konuşmaya çalıştık. Kafkasya ekseninde Türkiye ekseninde Kafkasyalıları konuşmaya çalıştık. Biraz Çeçenya'ya, biraz Dudayev'e dokunduk. Biraz ortak dil ve tarih gerekliliği üzerine konuşmalar yaptık. Keyifli bir sohbetti benim için en azından. Eminim sizler de bu sohbetten keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla tekrar bir araya gelmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Parlamentoların dostluğu.